Ayrım 2.
Bir akşam Dicle Nehri yakınındaki Diyarbakır kentine vardık. Orada babanızın şirketi de bir köprü yaptırıyordu ve tüm halka iş vermişti. Bütün ameleler ve teknik personel koskoca bir çadır kenti andıran şantiyede geceliyorduk. Durduk. Anlaşılabilen bir dil konuşan birkaç Avrupalı görmek istiyorduk. Teknisyenler bizi akşam yemeğine davet ettiler. Yemekte teyzenizle ben iki arkadaşa aşık olduk. Nazım, 2 yıldır köprü inşaatında çalışan ve İngilizce konuşan çok yakışıklı, enerji dolu, işini çok seven bir adamdı. İtalya'da olsaydı babanız gibi mühendis olurdu ama Türkiye'de salt proje teknisyeni olarak kalmıştı. Angelo onu çok beğeniyordu. Şantiyede aynı çadırda kalıyorlardı. O akşam onlarla ve ne adlarını ne de yüzlerini hatırlayabildiğim başka teknisyenlerle birlikte yemek yedik. Yolculuğumuz Diyarbakır'da sona erdi. Yolculuğumuz diyorum ama aslında ablamınki Nazım'la birlikte 1 yıl daha sürdü. Nazım onun için işini, kentini, ailesini bıraktı. Tüm dünyası ablamdı. Durdu, sesi titriyordu ve gözleri dolmuştu. 1 yıl sonra ikisini de İran sınırına yakın bir köyde, bir ırmağın kıyısında buldular, taşlanarak öldürülmüşlerdi. Ya Nazım'ın ailesinden ya da geceledikleri köylerden birindendi katil. Polis üstün körü bir soruşturma yaptı. Annem gerçeği hiçbir zaman öğrenemedi. Savaş bittikten sonra babanızla ben, içimizde onların da aşkını yaşatarak evlendik. Sizler doğduktan sonra bu konuyu hiç açmamaya karar verdik. Evliliğimiz belki de tüm evlilikler gibi yavaş yavaş sona erdi. Belki de o ırmak boyunda yaşamlarını yitiren Nazım'la ablamın ölümleri bizim aşkımızın en güzel yanını bitirmişti. O gece uzun süre hiç konuşmadan uyanık yattık. İkimiz de annemin anlattıklarının ayrıntılarını hayal etmeye çalışıyorduk. Aile fotoğraflarında yalnızca savaş yıllarındaki kötü giysili ve çocuk gülümseyişli 2 kız kardeş görmüştük. Bize hep bir kazada öldüğü söylenmiş olan teyzemizin yüzünden başına gelenlerle ilgili hiçbir şey okunmuyordu. Isabella mırıldanıp duruyordu. Neden bana benzediğini söyledi. Ben aileden hiç kimseye benzemem ki. İlk kez bir şeyden korktuğunu fark edip onu yatıştırmaya çalıştım. Ne olacak canım, onu tanımıyoruz bile. Bize ne ondan, o Nazım denen adamdan ve de ölümlerinden. Hem zaten niye durup dururken anlattı bütün bunları? Isabella karyolasından inip benim yanıma geldi ve yatağıma girdi. Yüzüme baktı. Sonra sanki aramızda bir şey bitmek üzereymiş gibi sesinde bir manlıkla konuşmaya başladı. Maria, bilsen ne kadar senin gibi olmaya çalıştım. Sen matematik problemlerini çabucak anlıyorsun. 10 dakikada kusursuz kompozisyon ödevleri yapıyorsun. İçinden çıkılmaz karma karışık kitapları okuyup açık seçik sözcüklerle bana anlatabiliyorsun. Akıllısın ve beni seviyorsun. Bense boş hayaller peşinde zaman kaybetmekten başka bir işe yaramıyorum ve hiçbir şeyden anladığım yok. Hiç de değil. Her şeyi benden önce anlarsın sen. Er geç birbirimizden ayrılacağız Maria. Hep benim ödevlerimi yapacak değilsin. Ben de her zaman senin yanında olup dünyayı görmen için gözlerini açmana yardım edemem. Annemizin sesini öykünerek şarkı söyler gibi. Babanızla benim gibi her zaman birlikte olun diye mırıldandım. Göreceksiniz ki başaracaksınız. Soluklarımız birbirine karışıyordu. Öylece uyuyakaldık. Saçlarının incecik telleri kulağımı gıdıklıyordu. Yıllar boyunca Türkiye'deki o korkunç olay biçim ve anlam değiştirerek çok kez yeniden yaşandı. O öykü, Marilenda'nın evindeki partiler, giysiler ve ilk kez sevişeceğimiz henüz ortaya çıkmamış oğlanlar üzerine kurulmuş eğlenceli gençlik havamızı değiştirmişti. O akşamdan sonra anne ve babamız kendi uzak ve karışık ilişkilerini biz de onlarınkinden bambaşka olan dünyamıza döndük. Bir cumartesi günü Marinella'nın odasında bir köşeye atılmış giysi yığınının üstüne yatmış dinleniyorduk. Partilerde bir türlü gelmeyen bir şeyi beklemekten yorulmuştuk. Marinella annesinden yürüttüğü viskiyi yudumlarken daha o zamandan terk edilmiş mutsuz kadın görünümüyle tıpkı onu andırıyordu. Isabella onu ayağından öfkeyle çekerek, "Sarhoş bir anne ve salak bir ağabeyle bu evde yaşamaya nasıl dayanabiliyorsun?" diye sordu. Sonra bedenini sımsıkı saran giysinin bağlarını çözdü, çıkarıp yere attı ve annemin bir genç kız mağazasından almış olduğu kendi elbisesini giydi. Marinella bozulmuştu. "Artık benim giysilerimi beğenmiyor musun? Artık seni beğenmiyorum. Evinden ve hayat kadını havalarından iğreniyorum. Bilgisiz, ahmak kızın birisin ve ne duvarda asılı o aşağılık herifin resminin anlamından ne de bu pembe odanın dışında neler olup bittiğinden haberin var. Kapıştılar ve yerlere saçılmış giysilerin arasına yuvarlandılar. Çocuk gibi birbirlerini ısırarak, birbirlerinin saçlarını çekerek dövüşüyorlardı. Onları ayırmaya çalışmadım ve odadan çıkarak müzik çalan bomboş salona gittim. Marinella'nın duvarlar boyunca dizdiği renkleri solmuş, içki ve menü lekeleriyle dolu ağır kadife kanepeler birer katafalk gibiydiler. Artık çevresi apartmanlarla dolmuş ve içinde anne ve babamızın boş yere görüntüyü kurtarmaya çalıştıkları çocukluğumuzun köşkü gibi bu evde dökülüyordu. Bir an için bomboş kırlarda bir yabancı ile yürüyen annemin ablasını görür gibi oldum. Birbirlerine bakmadan yürüyorlardı. Belki de az önce yakındaki bir kum tepesinin ardında sevişmişlerdi. Isabella gibi karşı konulmaz bir istekle artık bu partilere bir son vermek gerektiğini düşündüm. İşte o akşam kendime bir erkek arkadaş buldum. Partiye bir rastlantı sonucu başkaları tarafından getirilmişti. Adı Marco idi. Kısa boylu, esmer tenli, tatlı bakışlı, etli dudaklı bir gençti. Liseyi yeni bitirmiş, üniversiteye yazılmıştı. Dans ederken henüz birbirimizi tanımıyorduk. Odalardan birinde hiç ön oyunlara gerek görmeden soyunu verdim. Çok sonra bana o gün beni çok deneyimli, biraz hoppa ve uçarı bulduğunu söyledi. O ilk sevişmede zevk almaktan çok onun bedenini tanımaya çalıştım. Dokunmaya çekindiği beyaz göğüslerime şaşkın şaşkın bakışını, bacaklarımın arasını okşayan ellerini anımsıyorum. Gece yatağımda hiç konuşmadan yattım. Isabella da bir şey sormadı. O da uyanıktı ve benim gibi kendi düşüncelerine dalmıştı. O gece düşümde kabuklarından koparak zorlukla su yüzüne çıkan inciler gördüm. Cumartesileri birlikte çıkmaya başladık. Marco Katolik'ti ve kilisenin korosunda gitar işliğinde ''Göklerden inen İsa, gel beni al ilahisini'' söylüyordu. Ama kent soylu sofu kızlardan hiç hoşlanmıyordu. Bir pazar günü onu dinlemek için kiliseye gittim. Başka gençlerle birlikte mihrabın önünde durmuş, alçak sesle aşırıya kaçmadan bastırılmış bir tutkuyla şarkıya başlıyor ve öbürleri onu izliyorlardı. Kiliseden çıktığımızda beni üstün yetenekli bulan annesi, babası ve saçları incecik örgülü kız kardeşiyle tanıştırdı. Yalnız başımıza biraz yürüdük. Yüzüme bakmadan konuşuyor, gözlerini bana çevirdiği zaman ise kızararak aceleyle beni öpüyordu. Tanrı'dan ve yeni bir dünyadan söz ediyordu. Onu düzeyine erişip konuşabilmek amacıyla Papa John'ı ve onun eskiden öğrendiğim papalık genelgesini anımsamaya çalıştım. Kendine çok güvenen bir sesle, ''Papa John halkı duygulandırıyor ve babalık kisvesi altında onların üstünde egemenlik kuruyordu. Oysa İncil duygusal bir metin değildir. Çok çetin ve bugüne kadar yazılmış kitaplar içinde iletisini en uç noktaya vardırabilmiş tek kitaptı.'' diye beni yanıtladı. Bu kez ben kıpkırmızı kesilerek şaşkınlıkla ''Ama başkalarını, çocukları sevmek, yani sevgi işte'' diye kekeledim. Aslında kadın erkek sevgisinden, ikimizin arasındaki sevgiden söz etmek istiyordum. Hiç yüzüme bakmadan ''İncil'deki aşk nefret kadar acı ve iğneleyicidir. İnsanın kendisi için aşktan vazgeçmesini önerir. Bu da içgüdülerimize aykırıdır ve bir devrim gerektirir. Bireyin mutluluğundan önce toplumun mutluluğu. Güney Amerika'da papazlar silah çekerler.'' diye sözlerini bitirdi. Sırtında bir tüfekle toz toprak içinde hızla yürüdüğünü görür gibi oldum. 3. Kent merkezinde içinde kendimizi boğulur gibi hissettiğimiz bahçesiz bir eve taşınmıştık. Çocukluğumuzun köşkü yitirilmiş bir cennet olmuştu. Babam durumunun kötülediğini, inşaat işlerinin azaldığını, eskisi kadar ev yapılmadığını, bin türlü dalavere çevirdikten sonra yine elleri böğründe kaldığını söylüyordu. Lise sınavlarına hazırlanıyor, tüm öğleden sonralarımı masa başında çalışmakla geçiriyordum. Arada bir yanımdaki boş iskemleye ve Isabella'nın kapağını bile açmadığı kitaplarıyla defterine göz atardım. Yollarımız bir kez daha ayrılmıştı. Marco her akşam bize gelir, sokağa çıkmak için giyinmiş olan annemi sanki bizim annemiz değil de kardeşimizmiş gibi yanağından öpüp iyi akşamlar dilerdi. Sonra mutfağa girip ikimiz için yemek hazırlardı. Uzun zamandır evli bir çift gibi mutfakta yemek yiyorduk. Marco bana gazetelerdeki haberlerin eleştirili bir özetini yapardı. Ekonomi politik derslerinde Marx'ı tanımış ve artık kendisini Marksist-Katolik olarak tanımlamaya başlamıştı. Bir yandan çalışır, bir yandan bana Marx'tan parçalar okurdu. Ben de liseden sonra iktisat fakültesine gitmeyi tasarlıyordum. Masamın tam karşısındaki duvara bir raptiye ile iliştirdiğim Marx'ın şu basit ve olumlu sözleri beni inandırmaya yetmişti. Gökten indirilmiş felsefenin tam tersini, bizim felsefemiz yerden göğe doğru yükseliyor. Yani insanların dediklerinden, düşündüklerinden ve temsil ettikleri şeylerden yola çıkmak yerine, gerçek anlamda emekçi olan insanlardan yola çıkıyor ve onların yaşamının gerçek sürecini temel alarak, bu sürecin onlarda geliştirdiği tepkileri ve bunların ideolojik yansımalarını açıklıyor. Dünyanın sınıflar arasındaki temel ekonomik ilişkilerin bir üst yapısı olduğu, bana göre bütün büyük bilimsel buluşlar gibi kolayca erişilebilen basit bir gerçeklikti. Bu konuyu tek başıma Marco'nun yorumları olmadan derinlemesine incelemek, kitaplardaki önemli ve ezberlenmesi gereken tümcelerin altlarını kırmızı kalemle çizmek istiyordum. O zaman dünya yeniden çocukluğumuzdaki ve kız kardeşim bahçe duvarına tırmanmadan önceki günlerde olduğu gibi bildik ve sınırlı olacaktı. Üniversiteyi daha birkaç yıl sığınabileceğim bir kitap bahçesi gibi düşünüyordum. Bunları Isabella ile konuşmak isterdim. O, insanların davranışlarının kökeninde bir acılık olduğunu her zaman sezinlemiş ve bir falcı gibi onların içlerini okumak gerektiğini savunmuştu. Yerden göğe yükselmek. Birbirimizden uzaklaşmamızın nedeni Marco idi. Okulun kapısında onları tanıştırmıştım. Marco karşı kaldırımda, sevgililer duvarına yaslanmış beni bekliyordu. Isabella'nın göstereceği tepkiden her zamanki gibi çıkışlarından birini yapmasından korkuyordum. Koltuğunun altında paçavra gibi kapsız kitaplarıyla yanımda yürüyordu. Omuzlarına dökülen ince telli kızıl saçlarını kadife bir kurdeleyle bağlamıştı ve artık Marinella'ya gitmediğimiz için yüzünde hiç boya yoktu. Bir an belki Marco ona aşık olabilir diye düşündüm. Herkesin nasıl olup da ona tutulmadığını bir türlü anlayamazdım. Şimdi bile cüzdanımda taşıdığım resimlerini, bahçemizdeki ağaçların arkasına saklanmış kurnaz kurnaz baktığı resmi ve yıllar sonra daracık pantolonu ve beyaz tişörtüyle son gittiği plajda yürürken çekilmiş gülümseyen yüzünde biraz şaşkın bir ifade taşıdığı resmi birine gösterdiğim zaman çocuklarının fotoğraflarını gösteren bir anne gibi karşımdakinden hayranlık dolu bir tepki beklerim. Ama çok az insan onun güzelliğinin farkına varır. O gün de aynen öyle oldu. Marco onun yüzüne doğru dürüst bile bakmadan, ürkek ve çekimser elini sıktı. O ise bizim utangaçlığımıza gülerek, ''Mutluluklar ve de erkek çocuklar dilerim.'' dedi. ''Katolikler çok çocuk yaparlar, unutmayın.'' Marco'nun eve kadar bana eşlik etme hakkına saygı göstererek bizi bırakıp kendi yoluna gitti. Annemin odalarımızı ayırdığı zaman olduğu gibi sessizce yaşamımdan kayıp uzaklaştı. Akşam yemeğinden sonra bulaşıkları yıkadım ve tekrar derslere oturmadan önce benim daracık yatağımda soyunmadan sevişirdik. O yıllarda saat alıştığım şeyleri sevebiliyordum. Karşıma çıkan tüm sevgili ya da arkadaşları ağabey, abla, anne ya da baba yerine koyardım. Marco da hep aynı biçimde giyinsin, lacivert kadife pantolonunu, artık rengi solmuş mantunu, açık mavi gömleğini, dirseklerinde annesinin diktiği yamalar olan vişne çürüğü süveterini hiç çıkarmasın isterdim. Benim gibi koksun diye ona bir kutu kremli sabun bile armağan etmiştim. Her şeyi kabullenirdi. Belki de bir kız kardeş sevgisi ona güven veriyor ve rahatlatıyordu. Bazen ilk karşılaştığımız gün şaşkın bakışları altında soyunduğumda beni nasıl deneyimli bir kız sanıp boş yere umutlandığını düşünür, üzülürdüm. Pazar günleri kiliseye ayine giderdik. Yeni bir mihrap için yazılmış o şarkıları gurur ve öfkeyle söylerdik. Hiç kimseye bakmazdık. Ne annesiyle babasının mutlu yüzlerini, ne ön sırada oturan kadife şapkalı, ayinle hiç ilgisi olmayan, Schubert'in Ave Maria'sını kendi kendilerine mırıldanan sağır ihtiyar kadınlara. O yıllardan geriye, Tanrı'nın duygularımıza bu denli yakın oluşunun verdiği üzüntü kaldı. Akşamları Isabella telefon eder, anne ve babamızın arayıp aramadığını sorardı. Az sonra da evde miyiz ve her şey yolunda mı diye merak ettiklerinden onlar telefon açarlardı. Isabella döndüğünde ben bomboş evde çoktan uyumuş olurdum. Bazen yavaşça çizmelerini çıkartıp yatağının önüne koyduğunu duyardım. Sonra yere düşen pantolonun hışırtısı gelirdi. Isabella çocukluğunda olduğu gibi tam soyunmadan yarı giyinik yatar, uyumadan önce yatağında titreyerek sessizce içini çekerdi. Zaten hafif olan uykumun arasında bu hafif sesleri duyar ve ancak ondan sonra derin bir uykuya dalardım. Bir akşam ders çalışırken her zamankinden önce telefon çaldı. Isabella'nın yumuşak sesi kesindi. "Maria, gel beni al." Verdiği adresi çabucak elimdeki kitabın kenarına yazdım. Otların arasında uzanan yol incecik, beyaz bir şerit gibiydi. Marco'nun motosikletiyle sanki kentin dışında binlerce başka kentten geçtik. Elektrik direkleri ve kahve ışıkları gittikçe seyreliyordu. Ağaçlar da azalmış, yolun sonunda kara bir lekeyi andıran tuhaf isimleri olan köyler görünmüştü. Köşeyi döner dönmez birden bir yangınla karşılaşmış gibi olduk. Can kurtaranların ve polis arabalarının düdükleri birbirine karışıyor, miğferli adamlar deli gibi bize doğru koşuyor ve kalabalık bir halk kitlesi ellerindeki taşları fırlatarak kaçıp bir yerlere saklanmaya çalışıyordu. İç bulandırıcı bir duman tüm sokağı doldurmuştu. Marco'yu bir anda itip yere yuvarladılar. Daha sonra bir çocuğun onun hala çalışan motosikletini yerden kaldırıp üstüne atladığını ve dumanlar arasında kaybolduğunu gördüm. Yalnız başıma boş bir fabrika avlusuna girip kustum. Bir bidonun üstüne kıvrılmış iskelet gibi bir kedi soran gözlerle bana bakıyordu. Duvara dayanmış, kımıldamadan kaçan ve kovalayan insanları seyrediyordum. Bazıları sığınacak bir yer bulmak için bana doğru geliyor, hiç konuşmadan toz topraktan kızarmış yaşlı gözlerle yüzüme bakıyorlardı. Sonra gözlerinin üstüne limon dilimleri bastırıyor ve yine o cehennemin içine atılıyorlardı. Sonraları kaç kez o sahneyi düşündüm. Bu gibi olayların artık sıradan sayıldığı zamanlarda bile o gece benim için çok farklıydı. Kendimi suçlu hissettiğim bir düş görür gibiydim. Savaşın neden patladığını daha anlamamıştım. Yalnızca bütün o insanların soğuktan, tozdan, çirkinliklerden, dumandan ve asfaltın kekremsi kokusundan benim gibi korkmadıklarını biliyordum. Sıcacık odamı düşünerek utandım ve ağlamaya başladım. Bir genç kız ağlamamı gözyaşı bombalarının etkisi sanarak bir dilim limon uzattı. Aklımdan kız kardeşim de olsaydı aynı şeyi yapardı diye geçirdim. 1968-1975 4. Gözlerinin biri kahverengi, biri yeşil olduğundan ona Occhibello derlerdi. Dipnot: Occhibello, güzel göz. Onu ilk gördüğüm gün salt bu yüzden, her ikisinin de bir gözü ötekinden değişik olduğu için birbirlerine aşık olduklarını düşündüm. Ama ne o ne de Isabella aralarındaki bu ortak gariplikten söz ederlerdi. Yaya kaldırımı olmayan, ağaçsız, tozlu bir caddedeki büyük bir mağazada karşılaşmışlardı. Yakınlarda, o sokakta babamın bir arkadaşının yaptığı bina çökmüştü. Bazı mimarlık fakültesi öğrencileri okulun önünde kazada ölenlerin adları ve soyadları yazılı broşürler dağıtmışlardı. Isabella bunlardan birini ev dışındaki yaşamının tek belirtisi olarak yazı masasının karşısına asmıştı. Aylardır Occhibello ile evsiz barksızların toplantılarına gidiyordu. İlk toplantıda karşılaşmıştık. Tıklım tıklım garajda kendime oturacak bir yer bulmaya çalışırken bir yandan da gözlerimle onu arıyordum. Marco geride kalmıştı. Üniversitede olduğu gibi not tutmak için küçük bir defter getirmişti. İtiş kakışlı toplantı bittikten sonra bizim evin kapısında buluştuk. Birisi Marco'nun başına vurmuştu ve şakağından kanlar akıyordu. Hiç konuşmadan birbirimize sarıldık. Isabella gece çok geç döndü. Sorularımı yanıtlayamayacak kadar yorgun olduğundan yalnızca ertesi gün yine toplantıya gelmemizi söyledi. O ilk toplantıyı düşünmeye çalışıyor ama yalnızca yüzler, gülümsemeler, kahkahalar, bağırmalar, karma karışık, anlaşılmaz tartışmalar ve bazı insancıl konuşmalar anımsıyorum. Bir köşeye eski okul sıraları yığılmıştı. Kürsüden arada bir sıralara çok kişinin aynı anda oturmaması yönünde uyarıda bulunan bağırmalar geliyordu. Ama bu sesler her seferinde çöken bir sıranın gürültüsüyle kesiliyordu. Sonra kürsüdekiler yine aynı şeyleri tekrarlıyor, herkesi sessizliğe ve ciddiyete davet ediyor. Ama iki dakika sonra kahkahalar arasında bir başka sıra kuka gibi devriliyordu. Bir gece önceki korkunç olaylar unutulmuş, sinirli ve ateşli, tuhaf bir sevinç havası içinde eriyip gitmişti. Bana öyle geliyordu ki yalnız kürsüdeki küçük bir grup bu toplantıda ne kararlar alınması gerektiğini biliyordu. Çoğunluk yalnızca alkışlıyor, ıslık çalıyor, sigara içiyor ve sanki bir partideymiş gibi aralarında konuşmayı sürdürüyordu. Kız kardeşim kürsünün yakınlarında bir yerde duvara dayanmış duruyordu. Yanında uzun boylu, zayıf, saçları tuhaf biçimde çok kısa kesilip taranmış bir genç vardı. Küçücük yüzlü bu adamın bakışları durmadan değişiyordu. Ancak yakından gördüğüm zaman bu değişmenin gözlerinin ayrı renklerde olmasından ileri geldiğini anladım. Isabella iki sigara birden yakmış, yüzünde o zamana kadar hiç görmediğim sevimli bir suç ortağı gülümsemesiyle birini ona uzatıyordu. Adam ise ne teşekkür etti ne gülümsedi, yalnızca eğilip onu dudaklarından öpüverdi. Beni uzaktan gören Isabella yaklaşmam için elini salladı ve bu hareketi sert bir biçimde o kadar yineledi ki en sonunda birisi beni görecek korkusuyla kalkıp yanlarına gitmeye karar verdim. Garajın bir ucunda yeni bir sıra devrilirken adama dönüp "Bu benim akıllı kız kardeşim" diye beni tanıştırdı. Birbirimizden hiç ayrılmayız ama gördüğün gibi benzeşmeyiz. Bak şimdi bütün bu karma karışık konuşmaları nasıl bir anda anlayacak? Eğer utangaç olmasa kürsüye çıkıp konuşurdu da. O kişi Bello, bedeni gibi ince uzun, esmer elini uzattı, avuçları sert ve nasırlıydı. Bana biraz katı gelen bir sesle ama kibarca "Memnun oldum" dedi. Sonra Isabella'ya döndü. "Buraya gelince herkes konuşur ama sonra polisi görünce çil yavrusu gibi dağılırlar. Toplantıları artık sınırlı yapmalıyız, yoksa herhangi bir karar almak olanaksız." "Peki kimler girebilecek bu toplantılara?" diye sordum. Isabella gülerek, "Gördün mü? Ne akıllıdır benim kardeşim." Hemen yanıtını yapıştırdı diyerek onun kulağının arkasını okşadı. Genç adam Isabella'nın elini itti ve sorumu duymazdan gelerek konuşmaları dinlemeye başladı. Toplantıdan sonra dördümüz birden otobüs durağına yürüdük. Yakında bir yerde oturan Okuchi Bello yalnızca bizi geçirmek için gelmişti. Kürsüye çıkıp konuşmayı gözü yememiş, şimdi de utangaçlığı öfkeye dönüşmüştü. "Sorun, işgal edip yerleştiğimiz ev değil. Orası nasıl olsa bizim ve kimse dokunamaz. Sorun, bu mahalledeki yaşamımızın rezaleti. Öğrencilerin gelmesi iyi oldu. Milleti biraz dürtüklediler. Ama artık ne istediğimiz ve neyin işimize geldiği hakkında anlaşmamız gerek. Yapılan bütün konuşmalar hava civa." Yüzü kızarmış, öfkeyle konuşuyordu. Bizim sesimizi çıkarmayışımız kendine olan güvensizliğini artırıyordu. Oysa biz, saygıdan ve o yıllarda bir türlü kendimizi kurtaramadığımız suçluluk duygusundan dolayı susuyorduk. Kurban durumunda olan o olduğundan daha çok konuşma hakkı da onundu. Ayrılmadan önce Marco onun elini sıktı ve bizim henüz bilmediğimiz ama sonraları o yılların tanrı bilim düşüncesinin temeli olacak en önemli konuya değindi. "Haklısın. Yalnızca evle yetinme. Bu atılım her şeyi değiştirmek için iyi bir fırsat olmalı. Fakir evleri kuruluşunun iyi niyetine inanmamalıyız. Hem zaten iyilik ve kötülük insanlara değil, sınıf ilişkilerine bağlıdır." Okuchi Bello bir an için hiç sesini çıkarmadan onun yüzüne baktı. Sonra gülümsedi. İçten ve çocuksu bir gülüşü vardı. Sokakta top oynarken gol atmış bir yumurcağı andırıyordu. "Doğru. Ben de onu demek istiyordum. Kimseden hayır beklemiyoruz ve kimsenin iyiliğine gereksinimimiz yok. Zaten hayır, salt papazların işidir." Marco gizlice bana bir göz attı ama hiç gerek yoktu. Nasıl olsa o koşullarda ortak suçumuzu, pazar hainlerine gittiğimizi itiraf edecek değildim. Derken Isabella gülerek, "Ama biliyor musun, onlar papazları çok severler" dedi. Üçümüz birden ona döndük. Geride durmuş bize bakıyordu. Güç durumda kalan Marco gülmeye çalışarak, "Diyelim ki Katolik bir eğitim gördük. Ama İtalya'da görmeyen var mı ki?" dedi. Ben hiçbir şey söylemedim. Göz ucuyla çocukluğumuzda olduğu gibi bakışları uzak bir noktaya dikilmiş, kim bilir neler düşünerek dudağını ısıran Isabella'yı izliyordum. 5. "Keşke o beni yazsaydı" diyorum. Yüzyıllarca geride kalan günleri düşünen o olsaydı. Benim korkaklığımı, kesin olma gereksinimimi haklı göstermeye çalışsaydı. Belki de beni olduğumdan bambaşka betimlerdi. Sevgi bağları yüzünden beni daha çekici, daha akıllı göstermeye, davranışlarımı hoş bulmaya çalışırdı. Tıpkı onu anlatırken benim yaptığım gibi. Onun yokluğu benim için evrensel bir yitim. Her gün bu odaya kapanıp onu ve kendimi yazıyorum. Burası yabancı bir yer. Bu evde hiçbir şey bana ait değil. O yüzden her yer onun varlığıyla dolu sanki. Burada kimse beni görmeye gelmesin, hiçbir arkadaş yanıma uğramasın istiyorum. Masanın üstüne cüzdanımdaki iki fotoğrafını ve yolculuklarından birinden yolladığı bir kartı yerleştirdim. Son mektubunu anneme bıraktım. O siyaset yılları, o gençlik yıllarımız yaşamımın akışını pek değiştirmedi. Şimdi hepsi çok uzak. Bütün o tartışmalar boş laflar gibi geliyor bana. Dünyayı ancak bir yüzyıllık bir kavrama uydurmak hevesindeydik. Ortada başka idealler yoktu. Ama o günlerde, akşamları eve döndüğümüzde paylaştığımız nice duygular hiç bozulmadan hala içimde yaşıyor. Isabella yatağımın üstüne oturmuştu ve mutfaktan yürüttüğümüz bir sandviçi yiyorduk. Garajın nemli ve tozlu havasından sonra sıcacık yatağımın daha çok keyfine vararak ''Niye gidiyoruz oraya bilmem. Kendimi öylesine lüzumsuz ve yersiz buluyorum ki ne yapmak istediğimizi de anlamıyorum.'' dedim. ''Okulu bitirmiş olsaydık neyse. Ama şimdi...'' O ise hiç duraksamadan yanıtladı. ''Ben orada kendimi burada olduğundan daha çok evimde hissediyorum. Başıma çektiğim battaniyenin aralığından yüzüne baktım. Beni korkutuyor oysa. Orada soğuk iliklerime işliyor ve de içimden kusmak geliyor. Isabella bir kahkaha attı. Savaş bile patlasa sen yatağını ve masanı bırakmazsın. Kendimi korumaya çalıştım. Ama aslında onun haklı olduğunu ve her eylemden kaçmak istediğimi biliyordum. Neden bırakacakmışım ki? Derslerime çalışmam ve başkalarına zarar vermeden mutlu olmaya bakmam gerektiği kanısındayım. Elimden gelirse yardımda bulunuruz tabii. Hem zaten savaş falan yok ortada. Beni dinlemiyordu. Gözlerini tavana dikmiş, bir masal ormanının çekici karmaşasına dalıp gitmişti. Çok uzaklardaydı. Birden çocukluğumuzun bambu korusunda hissettim kendimi. Benden farklı insanlardan hoşlanıyorum Maria. Sokaklarda üşümek, sonra da o Cibello'nun yanında ısınıp onun anlattıklarını dinlemek istiyorum. Kimsenin hakkını yemediğimi, yaşamın herkese ait olduğunu işitmek hoşuma gidiyor ve bunu da burada değil, ancak orada duyabiliyorum. Onun bu duygusallığına sinirlenip, ama o sana hiç de nazik davranmıyor dedim. Gözlerini indirdi ve sonra üzgün üzgün yüzüme baktı. Nazik olup olmaması ve Marco'nun sana yaptığı gibi boyuna bana hak vermesi bana vız gelir. Sokakta tanıştık. Biraz gevezelik ettik. Sonra beni evine davet etti. Babası hırsızlıktan içeride. Annesi de hizmetçilik yapıyor. 4 erkek ve 1 kız kardeşi var. Evlerine gittiğimde hepsi işteydiler. Oturdukları yalnızca 2 oda. Ama her şey tertemiz ve derli topluydu. Tereyağlı makarna yaptık. Sonra kardeşlerinin odasına gittik. Yatağın üstüne oturdu ve sevişmek isteyip istemediğimi sordu. Hemen soyundum. Ne korktum ne de utandım. Aramızda ortak bir şey var diye düşündüm. Eskiden olduğu gibi kenara çekilerek yanımda ona yer açtım. Beyaz teni artık eskisi gibi çocuksu değildi. Yabancı kokuyordu. Birden sığındığım fabrika bahçesindeki cılız kediciyi düşündüm. Onu seviyor musun? Bu sözleri yüksek sesle söylemek gülünç geliyordu. Hep ona dokunmak istiyorum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Tuhaf bir biçimde kendimi sanki ona aitmişim gibi hissediyorum ve belki de bundan faydalanıp beni kullanıyor diye aklımdan geçiyor. Ama sonra onu gördüğümde hiçbir şeyi önemsemiyorum. Ya sen aşık mısın? Her zaman olduğu gibi yanıt vermeden önce bir an düşündüm. Ondan hoşlanıyorum ama duygularımı tam anlayamıyorum. Birini sevmek çok zor iş bence. Gülerek kulağıma fısıldadı. Bilmez miyim? Uzun zaman duygularımızdan söz etmedik. Garaj politik bir toplantı merkezi, tıklım tıklım sıraların üstünde oturanlar da savaşçı militanlar da artık. Marco, herkesin varsaydığı gibi yeni örgütün yöneticilerinden biri olmuştu. Bazı dizeleri vurgulayarak gitar eşliğinde kilisede şarkı söylemeyi de sürdürüyordu. Kimi parçaları söylerken sesi işitilemeyecek kadar alçalır, bazı yerlerde ise tizleşip yükselerek gözlerimizi yaşartırdı. Aynı yöntemle sokaksız ve bahçesiz o yoksul mahallelerin gerçeğini de sadeleştiriyor, etkileyici kılıyor ve bizi kişisel bir mutluluğun olanaksızlığına inandırıyordu. Onun sözleri ve başkalarının bazı konuşmaları bizi mahalleden mahalleye, gösteriden gösteriye, çatışmadan çatışmaya sürükleyen çabalarımıza anlam veriyordu. Şimdi herkesin yalnızca hınçtan morarmış çürük lekeler olarak anımsadığı o yılların mutluluğu, Isabella'nın o akşam söylediği yalın ve gösterişsiz sözlerde yatıyordu. Kimsenin hakkını yemediğimi, yaşamın herkese ait olduğunu duymak hoşuma gidiyor. Siyasi eylemlerine karşın Marco, sınavlara kabul edilen tüm Marksist teori ve işçi hareketi tarihi derslerini çalışma programına alarak üniversiteyi bitirmeyi başardı. Sonra üniversitede geçici bir iş buldu. Ben de liseyi bitirip iktisat fakültesine girdim. 6. Çok gerilere giderek kız kardeşimle yeniden yakınlaşmamızın anılarını toparlamaya çalışıyorum. Isabella liseyi bitirememişti. Aslında bitirmeye çalışmamıştı bile. Babamla ettiği korkunç bir kavgadan sonra evden çıkıp gitmişti. Onun evi bıraktığı gün babamla birbirlerine bağırıp çağırarak karşılıklı hakaretler yağdırmalarını duymamak için odasına kapanan annem durmadan ağlamıştı. Isabella bavulunu yapmış ve neredeyse yüzüme bile bakmadan bana veda etmişti. Ocibello ile Torino'ya gidiyordu. Örgüt onlara orada bir ev verecekti. Sessiz odamda kahverengi sedire bizim sedirimize oturmuştum. İki yazı masasına, kırmızı raptiyelerle duvara tutturulmuş fotoğraflara, pikaba bakıyordum. Ne ağlayabiliyor ne herhangi bir tepki gösterebiliyordum. Her şey kaçınılmaz bir alın yazısı gibi geliyor, özlem duymakla acı çekmenin yersiz olduğunu düşünüyordum. Annemle babamın çok yakında ayrılacakları gerçeğini tüm açıklığıyla görüyordum. Artık birlikte olmaları için hiçbir neden kalmamıştı. Ama bunda yanılmıştım çünkü güçsüzlükleri ölünceye kadar onları birbirlerine bağlayacaktı. Sonra bizim ayrılmamızı ve onsuz ne olacağımı düşünüyordum. Yalnızca arada bir görüşmek, yazışmak ve herhangi bir kimsenin sorduğu bir soruyu, "Evet, bir kız kardeşim var," diye kayıtsızca yanıtlamak olacak şey miydi? Gözlerimi kapattım. Ansızın bir kış öğleden sonrasının mavimsi aydınlığında çocukluğumuzun bambu korusunu düşledim. Onun dalların arasından görünen gökyüzü parçalarına bakan gözlerini, bir ot sapını çiğneyerek gülümseyen ağzını görür gibi oldum. Birden o çocuğun sonsuza dek benim olduğunu anladım. Herkes gibi olmak istediğimizden birkaç ay sonra Marco ile evlendirme dairesinde nikahlandık. Hiç kimseden bir şey istemeden ve her şeyi aramızda kararlaştırdıktan sonra annemle babama ve Marco'nun ailesine artık karı koca olduğumuzu, bir de bebek beklediğimizi söyledik. Annem üniversiteyi bitirinceye kadar bana para yardımında bulunmayı önerdi. Beni kucakladıktan sonra Marco'yu da öptü ve kulağına bir şey fısıldadı. San Lorenzo'da bir ev tuttuk ve evi kaçak olarak öğrenci yurdunda kalan Napolili iki işçiyle paylaşmaya karar verdik. Dipnot: San Lorenzo, Roma'nın bir semti. Salt kendi oturacağımız bir ev bize akıl almaz bir lüks gibi geliyordu. Apartman yıkılmak üzereydi. Banyo dökülüyordu. Bir gün annem elinde düğün hediyemizle çıka geldi. Bize kendi annesinden kalma ser porselininden kıymetli bir çaydanlık getirmişti. Bereket çaydanlığın içine bir de çek koymuştu. O parayla ve evi paylaştığımız Napolili işçilerden Antonio'nun da yardımıyla mutfağı, yatak odamızı ve çocuk odasını döşedik. Karnımdaki bebek bütün düşüncelerimin odak noktası olmuştu. Her akşam yemekten sonra masanın üstüne sınav kitaplarımı dizerdim. İstatistik, siyasal ekonomi ve matematik çalışıyordum. Antonio arada bir mutfağa girer, hava gazının alevinde sigarasını yakar ve gevezeliğiyle çalışmamı engellerdi. Antonio işsizdi. Bir arkadaşı siyasete atılsın diye onu Roma'ya getirmişti. Ama o da benim gibiydi. Yani fazla yüreklilik isteyen tasarıları gerçekleştirebilecek cinsten değildi. Bana annesinin bir resmini göstermişti. Tıpkı onun gibi ufak tefek ve sarışın bir kadındı. Zincirleme sigara içer ve kopacak ihtilalin en sonunda ona hayattaki yerinin neresi olduğunu göstereceğine inanırdı. Şimdilik herhangi bir karar almaktan uzak durmayı yeğliyordu. Çok sigara içtiği için onu kınadığım zamanlar beni, "Şimdi sigarayı bırakmanın sırası değil, sonra düşünürüz," diye yanıtlardı. O iş için bile yakında patlayacak ihtilali amaçladığını anlardım. bazen dumanı, ta içine kadar çekerek yüzüme bakar, sakin sakin gülümserdi. Asıl senin sigara içmemen gerek Maria, bebeklere iyi gelmez. Marco hiç evde yoktu. Sabah karanlığında çıkar, bütün şantiyeleri dolaşıp toplantılar, kurullar düzenler, boş binaları işgal planları hazırlardı. Geceleri soğuktan buz kesmiş bir halde yatağa girer ve ısınmak için bana sokulur, karnımı okşardı. Sonra hiç konuşmadan sevişirdik. O devrede kendimi Marco'dan çok Antonio ile evli sayardım. Antonio ile pazara alışverişe giderdik. En ucuz sebze ve meyveleri bulmak hoşumuza giderdi. İkimiz de pazar yerinin kokularını, tezgahları ve artık bizim saydığımız mahallenin kalabalığını seviyorduk. Eve dönmeden önce bir yerde durup birer kahve içerdik. Ben yorulmayayım diye bütün alışveriş torbalarını o yüklenirdi. Eve dönerken yine yaşamın kalıcı ve değişikliklere duyarsız olan yönünü seçtiğimi düşünürdüm. Evi çarçabuk temizlemekte, çamaşır asmakta, yalap şap ütü yapmakta ve her boş anımı değerlendirip ders çalışmakta usta olmuştum. Ortaklaşa kullandığımız tuvaleti fazla deterjan harcamadan temizlerdim. Birçok şeyi birden yapar ve cebimde taşıdığım bir kağıt parçasına sıra ile bütün alınacakları yazardım. Yeni yaşamımın bir de serüven dolu yanı olduğunu düşünürdüm. Cebimde çok az bir parayla dükkanlara girer, neler alabileceğimi son 100 liretime kadar aklımdan hesaplardım. Kasadaki kız hesabı çıkarırken yüreğim çarpardı. Bomboş bir cüzdanla ama elimde hepimize yetecek kadar yiyecekle dükkandan çıkarken kendimi mutlu hissederdim. Kısacık kesilmiş saçları, soluk yüzü ve ağzında sigarasıyla annem bizi yoklamaya gelirdi. Mutfakta oturur ve hayran hayran bana bakardı. Bir türlü gözlerine inanamazdı. O yılları bugünkü bakış açımla düşünüyorum da, tüm o çevrede gerçek bir ihtilal yaparak orta sınıftan işçi sınıfına atlayan tek kişi bendim galiba. Antonio ile ben hiçbir şey söylemeksizin Marco'nun yönettiği grubun ev işçileri olmuştuk. Her akşam İtalya'nın tüm yörelerinden gelen o kadar insana yemek hazırlardık. Yemekten sonra salçalar bulaşmış, sigara izmaritleriyle dolu tabakları yıkamak için mutfakta yine yalnız ikimiz kalırdık. Ders çalışırken bazen içimden ağlamak gelirdi. Antonio bunun gebelikten ileri geldiğini söylerdi. Hemen anlar ve evinden getirdiği Napoli cezvesiyle bana bir kahve yapardı. Yıllardır görmediğim halde Antonio hala içimdedir. Üzgün olduğum ve aklımı toplayamadığım günler yakındaki bir pazar yerini dolaşmaya gider, Antonio'yu ve zamanla bizimle olan bebeği düşünürdüm. Her ay kontrol için hastaneye giderdim. Her ay otobüse binerken ya da muayene masasına çıkarken devinimlerim daha bir ağırlaşmış olurdu. Muayene sırasında henüz hayal bile edemediğim bir parçalanmanın ön sezisiyle hafif bir acı hissederdim. Aslında doktorun bekleme odasındaki kadınlardan hiçbiri bir şey bilmiyordu. Doğumu dünyanın en güzel ve en doğal olayı sanır, doktorların ve hasta bakıcıların terbiyesiz davranışlarına katlanmayı sürdürürdük. Bazen yanlarında kocalarıyla gelen kadınları kıskanırdım. Marco'dan benimle gelmesini istemek aklımdan bile geçmemişti. Gerçi bir kez gelmeyi önermişti ama ben bu işi tek başıma başarmak istiyordum. Gece uykuya dalmadan önce bebeğimi düşünürdüm. Ona ait düşüncelerim hep pazar yerinin kokuları, Antonio ile yaptığım yürüyüşler, koşup oynayan çocukları gördüğüm parklar, sırtımda onunla gideceğim yolculuklar ve uzaklara yapacağım gezilerle ilgiliydi. Çocuğu düşünmek bana o zamana kadar içimde olduğunu bilmediğim bir güç veriyordu. Yavaş yavaş doğum yaklaştıkça karnımdaki o hızlı ve buyurgan vuruşlar, özerk işçi hareketi ya da karşı haber ajansları hakkındaki tartışmaları anıştırıyor ve yaşam beni ne zaman şaşırtsa yaptığım gibi uzaklardaki kız kardeşimi düşünüyordum. İlk zamanlar daha telefonumuz varken Isabella birkaç kez beni arayıp hatırımı sormuş ve sorularımı yarım yamalak yanıtlamıştı. İkimiz de telefondan nefret ederdik. Ama yazışmadık da. Ve şimdi ben acaba neden diye kendi kendime soruyorum. Belki de akşamları sınav kitaplarımın dışında birkaç sayfa okuyacak vakti zor buluyordum da o yüzden yazmadım. Onun Torino'daki yaşamı da herhalde Marco'nunki gibi siyasal sorumluluklarla, akşam toplantıları ve gece yarılarına kadar süren tartışmalarla doludur diye düşünürdüm. Zaten çocukluğundan beri en sevdiği oyunlardan biri ortadan kaybolmaktı. Günün birinde Marco'dan aylarca birlikte Fiat fabrikasının kapılarında işçilere kağıtlar dağıttıktan sonra örgütten ayrıldığını ve Ocibello'yu bıraktığını öğrendim. Artık bir sandviççide çalışıyor ve Torino'nun dış mahallelerinden birinde başkalarıyla paylaştığı bir apartman katında oturuyordu. Bu haber Marco ile aramızdaki ilk kopuşlardan birinin nedeni oldu. Isabella'nın tartışmamıza nasıl girdiğini şimdi anımsamıyorum. Marco kuşkusuz ne beni kışkırtmak ne de bana hakaret etmek istiyordu. Ama hiç kimseye hesap vermeden, üstlendiği sorumluluğu bırakıp çekildiğini öyle bir kendini beğenmişlik ve çalımla söyledi ki, sözleri bana sanki bizim yaşamımızla da ilgili gibi geldi. Birden benim yükümlülüğümün ne olduğunu ve ne zaman çekilebileceğimi sordum. "Lütfen iki kişiyi birbirine karıştırma Maria," dedi ve öfkeyle ekledi. "Sinirli ve yorgunsun. İstersen bu konuyu hiç konuşmayalım." Yatağın üstüne oturmuş, ayakkabılarının bağlarını çözüyordu. Hep aynı biçimde ağır ağır yapardı bu işi. Sonra da soyunmak için banyoya giderdi. Banyodan döndüğünde iyice düşünmüştü ve kin gütmeyen dingin bir sesle konuşuyordu. Kapıda onu durdur. "Hayır, başka akşamlardan daha yorgun değilim." Isabella'nın kararında haklı olduğunu göstermek için kime hesap vermesi ve ne demesi gerektiğini bilmek istiyorum. Antonio'dan, benden, senden ve tüm ötekilerden zaten yapa geldiğimiz şeyleri yapmamızı kim istemişti? Yaşamımız hakkında, çocuk konusunda ve kimi başka işlerde verdiğimiz kararlar özel kararlardır Maria. Ama kız kardeşininki öyle değil. Toplantılarda bazı kararlar alınır ve bunlara saygı duymak gerekir. Onunki de özel bir karar olabilir. Belki de kimse bunu anlayacak durumda değildi. Böyle kararlar nerede ve kiminle konuşarak verilir? Biz ne zaman konuşuyoruz? Kararlar yaşam boyunca tek bir kere verilmez ki. Bazen acaba doğru mu yaptık diye düşünüyorum. İçimden ağlamak geliyordu. Kuşkusuz uyumayıp bizi dinleyen Antonio'yu düşünüyordum. Marco ağır ağır bana döndü. "Biz birlikte olmak istiyoruz Maria, öyle değil mi? Nereye gidersem gideyim, sizin hep burada olduğunuzu biliyorum." Yatağa uzanıp beni kucakladı. Kocaman karnım onu itiyor, uzakta tutuyordu. "Doğduğu zaman sen uzakta olacaksın diye hep korkuyorum Marco," diye fısıldadım. "Hiç merak etme, hastaneye geleceğim, yanında olmak için her şeyi yapacağım," diye yanıtladı. Ama beni korkutan başka türlü bir uzaklıktı. Annemden Isabella hakkında başka pek bir şey öğrenemedim. Arada bir ona telefon ediyor, biraz para yollamasını istiyordu. Annem başka türlü bir açıklama olabileceğine inanamaz gibi, sesi hep çok neşeli, keyfi yerinde gibi geliyor dedi. Seni sordu ve selam yolladı. Birkaç kez aramış seni ama hiç kimseyi bulamamış. Çalıştığı yerden telefon edemiyormuş, evine de daha telefon takılmamış. Doğrusunu istersen Maria, ben de seni hiç evde bulamıyorum. Her seferinde acaba hastaneye mi gittin diye ödüm kopuyor. Niye hep prizden çekiyorsunuz telefonu? Telefonumuzun kesildiğini ve artık bir biblodan başka bir şey olmadığını söylemek istemedim. Zaten ona gereğinden fazla yük oluyorduk. Aynı dalgınlıkla, anlaşılmaz bir ifadeyle babamdan da söz etti. Bürosunu kapatmış. Evi satıp kiraya çıkmamız gerekiyor ama hiç önemi yok. Bana karşı daha tatlı ve anlayışlı davranmaya başladı. Bazı akşamlar geç vakitlere kadar konuşuyoruz. Isabella'yı da soruyor, onu görmek istiyor ama bilirsin nasıldır. Hiçbir zaman ilk adımı atmak istemez. Sonra şeyle, o hanımla olan ilişkisi de tıpkı Isabella gibi hecelerin üstüne basarak "Signora Gagliarini" dedim. "Evet, ama adını söylemeni istemiyorum. Sanırım bitti o iş. Bilmiyorum. Bazen belki de yalnız ikimiz kent dışında küçük bir eve taşınsak diyorum. Herhalde mutlu oluruz. Sen de arada bir temiz hava alsın diye çocuğu getirirsin." Onu 30 yaşında babamın iki kişilik spor arabasına binerken ve beyaz çerçeveli güneş gözlüğü, başındaki fulardan taşan sarı saçlarıyla bir film yıldızı gibi gülümserken görür gibi oldum. Savaş sonrası tüm varlıklı aileler belki bizimki gibi dağıldı ve o kadar sözünü ettiğimiz ihtilal biz farkına varmadan gerçekleşti diye düşündüm. Evin kapısına sırt çantaları ve bavullar yığılmıştı. Torbaların yanındaki bir televizyon kamerasının üstünde bir demet kırmızı mavi Manisa lalesi ve kırmızı yünden bir şapka duruyordu. Ne kadar zamandır eve çiçek almıyorum diye düşündüm. O kırmızı şapka sanki salt çiçeklerin yanında durmak için yapılmıştı. Geldiğini daha sesini duymadan anladım. Ayakkabılarıyla yatağa uzanmıştı. Saçları kısacık kesilmişti. Antonia ile gevezelik ederek gülüyordu. Varlığı odayı geçici bir uçarılık ve sevinçle doldurmuştu. Yatağın yanındaki sallanan koltukta uzun sarı saçları at kuyruğu gibi bağlanmış bir adam oturmuş pipo içiyordu. Oda halka halka yükselen dumanlarla dolmuştu. İyi ki Marco yarından önce dönmeyecek diye düşündüm. Isabella top gibi yerinden fırlayıp elini açık paltomdan görünen şiş karnıma koydu ve beni öptü. Maria, tam zamanında geldim değil mi ama? Bu Leo. Hollandalıdır ve tek kelime İtalyanca bilmez. Ama ben artık kusursuz İngilizce konuşuyorum. Değil mi Leo? Antonia her şeyi anlattı. Seni, Marco'yu, sınavları. Doğrusu çok beceriklisin Maria. Nasıl yapıyorsun bu kadar şeyi birden? Sonra birden ciddileşip gözlerimin içine bakarak sordu. Yorulmuyor musun Maria? Yatağın üstüne yan yana oturduk. İki adam bizi izliyordu. Konuşamıyordum. Bilmem herkese yetecek kadar şey aldım mı diye mırıldandım. Bu akşam Antonio ile yalnız olacağımızı düşünmüştüm. Ne diyorsun Maria? Gidip bir pizza yeriz dışarıda. Sana anlatacak o kadar çok şeyim var ki yalnız iki gün kalacağız. Sonra gidiyoruz. Önce Hollanda'ya. Oradan da Faroe'ye. Neresi biliyor musun? Ta dünyanın öbür ucu.